Ayrım 50, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 464. Sonunda bu tatsız rüyalar gezisinden geri döndü. Kervana katıldığında konuşmakta güçlük çekiyordu. Zeyk'in yanına kahve içmeye çağrıldı. Erkekler topluluğunda rahat davranabilmek için opiyat karışımı bir hap yuvarladı. Zeyk'in Rover'ında her zamanki yerine oturup, Zeyk'in karanfil aromalı küçük kahve fincanlarını elden ele uzatmasını bekledi. Sol tarafında Unsi El Hal oturmuş, uzun uzun İslam'ın tarihe bakışından ve cahiliye veya İslam öncesi dönemde her şeyin nasıl başladığından söz ediyordu. El Hal asla dostane yaklaşımlar sergilememişti ve Frank eline geçen fincanı standart bir kibarlık eğilimi olarak ona sunmaya çalıştığında El Hal bu şerefin Frank'e ait olduğunu, kendisinin bunu kabul edemeyeceğini hafifçe belirtti. Aşırı kibarlık yoluyla yapılan tipik bir saldırıydı. Yine hiyerarşi. Hiç kimse sistemde üstünde yer alan biri için iyilik yapamazdı. İyilikler sadece aşağıya doğru inerdi. Alfa erkekleri herkesin yerini bilmesi, gerçekten Bozkır'da ya da Washington'da olsalar da fark etmezdi. Yine ortada primat üstünlük taktiklerinden başka bir şey yoktu. Frank dişlerini sıktı ve El Hal yeniden üstünlük taslamaya başladığında şöyle dedi. ''Ya kadınlarınız?'' Şaşırmışlardı ve El Hal omuzlarını silkti. İslam'da erkeklerin ve kadınların farklı rolleri vardır. Tıpkı batıda olduğu gibi. Kökeninde biyolojik bir durumdur bu. Frank başını salladı ve hapların etkisine, geçmişin karanlık ağırlığını hissetti. Düşüncelerinin dibindeki kalıcı tiksinti akiferinin üzerindeki basınç arttı ve bir şeyler patlayıverdiğinde artık ansızın hiçbir şeye aldırmaz oldu. Aldırır gibi davranmaktan midesi bulandı. Her yerdeki yapmacıklıktan toplumun berbat bir şekilde öğütüp durmasını sağlayan o yapış yapış yağdan içi bulandı. Evet dedi, ama bu kölelik değil mi? Çevresindeki erkekler sözcüğün etkisiyle gerginleştiler. ''Öyle değil mi?'' dedi, sözcüklerin engellenemez bir şekilde gırtlağından kabarıp aktığını hissederek. ''Eşleriniz ve kızlarınız güçsüz, bu da köleliktir. Onlara iyi bakabilirsiniz. Onlar da efendileri üzerinde ilginç ve kendilerine özgü güçleri olan köleler olabilirler. Fakat efendi-köle ilişkisi her şeyi kendine çevirir. Bu yüzden bütün bu ilişkiler patlama noktasına gelinceye dek bastırılarak çarpıtılmıştır.'' Zeyk'in burnu kırışmıştı. ''Emin ol ki yaşanan deneyim böyle değil. Şiirlerimize kulak vermelisin.'' ''Fakat kadınlarınız beni inandırabilir mi?'' ''Evet.'' dedi Zeyk kusursuz bir güvenle. ''Belki de. Ama dinle. Aranızdaki en başarılı kadınlar daima en alçak gönüllü ve saygılı olanlar. Ve onlar da sistemi onurlandırmaya özen gösteriyorlar.'' Kocalarının ve oğullarının sistemde yükselmesini sağlayan da bunlar oluyor. Yani başarılı olmak için onları ezen aynı sistemi güçlendirmeye çaba göstermeleri gerekiyor. Bu sonuçları açısından zararlı ve döngü kendisini kuşaklar boyunca yineliyor. Hem efendilerin hem de kölelerin desteğiyle.
Köleler sözcüğünün kullanımı dedi El Hal yavaşça ve duraksadı. Saldırgan çünkü bir yargı içeriyor. Senin gerçekten tanımadığın bir kültüre dair bir yargıyı.
Doğru, ben yalnızca dışarıdan nasıl göründüğünü söylüyorum. Bu durum sadece ilerici bir Müslümanın ilgisini çekebilir. Tarih boyunca gerçekleştirmeye çalıştığınız ilahi düzen bu mu? Yasalar okunabilir, çevrede olup bitenler görülebilir. Bana da bu durum bir kölelik biçimi gibi geliyor. Biz Güney Afrika'yı uluslar topluluğundan yasalarını siyahların da beyazlar kadar düzgün yaşayamayacağı şekilde düzenlediği için çıkarmıştık. Fakat siz bunu daima yapıyorsunuz. Eğer dünyanın bir yerinde herhangi bir erkeği sizin kadınlarınıza davrandığınız gibi davranılsaydı, BM o ulusla ilişkisini keserdi. Fakat bir kadın sorunu olduğu için güç sahibi erkekler buna aldırmıyor. Bunun kültürel bir konu, dinsel bir konu, diğerleriyle karışılmaması gereken bir şey olduğunu söylüyorlar. Ya da buna kölelik denmiyor. Çünkü bu kadınlara başka yerlerde uygulanan tavrın bir abartması sadece.
Ya da abartı bile değil diye önerdi Zeyk. Bir varyasyon.
Hayır, bu bir abartı. Batılı kadınlar yaptıklarının çoğunu seçerler ve yaşayacak bir yaşamları vardır.
Sizin aranızdaysa böyle değil. Fakat hiç kimse kendisinin bir mal haline getirilmesine teslim olmaz. Bundan nefret eder. Bunu değiştirir ve buna karşı her yolla intikam alırlar. İnsanlar böyle davranır. Burada söz konusu olan sizin anneniz, karınız, kız kardeşleriniz, kızlarınız. Artık erkekler ona gözlerini dikip hala gücenmiş olmaktan öte sarsılmış bir halde kötü kötü bakıyorlardı. Fakat Frank kahve fincanına bakarak aldırışsızca devam etti. Kadınlarınızı özgürleştirmelisiniz.
Bunu nasıl yapmamızı önerirsin dedi Zeyk merakla bakarak.
Yasalarınızı değiştirin. Onları oğullarınızın gittiği okullara göndererek eğitin. Onları herhangi bir yerdeki herhangi bir Müslümanla aynı haklara sahip kılın. Unutmayın ki yasalarınızda Kur'an'da olmayan Muhammed'in zamanından bu yana onlara eklenmiş birçok şey var.
Kutsal kişilerce eklenmiş dedi Elhal kızgınlıkla.
Şüphesiz ama dinsel inançlarımızı günlük yaşamımızdaki davranışlarımıza dayatma yollarımızı biz seçeriz. Bu tüm kültürler için geçerlidir. Yeni yollar seçebiliriz. Kadınlarınızı özgürleştirmelisiniz.
Bir molla dışında kimsenin vaazını dinlemekten hoşlanmam dedi Elhal. Bıyığının altında dudakları gergindi. Bırak neyin doğru olduğunu günahtan yoksun olanlar öğütlesin.
Zeyk keyifle gülümsedi.
Selim Elhail her zaman böyle derdi dedi.
Derin, gergin bir sessizlik vardı. Frank gözlerini kırpıştırdı. Erkeklerin çoğu gülümsüyor ve Zeyk'e minnettarlıkla bakıyorlardı. Frank bir anda hepsinin de Nikosya'da olanları bildiğini anladı. Elbette Selim o gece suikasten birkaç saat sonra tuhaf bir mikrop bileşimiyle zehirlenerek ölmüştü. Ama bir şekilde biliyorlardı. Buna rağmen onu kabul etmiş evlerine almış, mahrem yaşamlarını yaşadıkları mahrem ortamlarına sokmuşlardı. Neye inandıklarını öğretmeye çalışmışlardı ona.
Belki de onları Rus kadınları kadar serbest bırakmalıyız dedi Zeyk bir kahkaha atıp Frank'i daldığı o andan çıkartarak. Aşırı çalışmadan deliye dönmüşler. Böyle denmiyor mu? Onlara eşit oldukları söylenmiş ama aslında değiller.
Ateşli genç bir adam olan Yusuf Havi şehvetli bir bakış atıp kıkırdadı.
Onlar orospu, bunu söylüyorum size. Fakat herhangi bir kadından ne daha az ne de daha çok. Ev içinde gücün daima en güçlüye doğru aktığı doğru değil midir? Rover'ımda köle olan benim, bunu söylüyorum size. Her gün azizemleyken yılanın kıçını öpüyorum.
Erkekler kahkahalarla güldüler. Zayıf fincanlarını aldı ve her birini bir kez daha kahveyle doldurdu. Erkekler konuşmayı yapabildikleri kadar ustaca kapattılar. Frank'in ağır saldırısını örtbas ettiler. Ya da saldırı sadece aldırışsızlıkla karşılanacak kadar önemsiz olduğu ya da Zeyk'in ona kefil oluşunu kabul edip desteklemek istedikleri içindi. Ama artık sadece yarısı Frank'e bakıyordu. Geri çekildi ve kendisine aşırı öfkelenmiş bir halde yeniden dinlemeye geçti. İnsanın aklındakileri istediği an söylemesi eğer siyasi hedefine kusursuzca denk düşmüyorsa yanlıştı ve hiçbir zaman denk düşmezdi. En iyisi gerçek içeriği olan tüm ifadelerden kaçınmaktı. Bu diplomasinin temel bir kuralıydı. Diklikteyken bunu unutmuştu. Huzursuz bir halde yeniden bir arayıcıya bindi. Düşler giderek seyrekleşmişti. Geri döndüğünde bir daha asla ilaç kullanmadı. Kahve toplantılarında sessizce oturdu. Mineraller ya da yeraltı sularından ya da kısa zaman önce geliştirilmiş olan arama roverlarının rahatlığından söz etti. Erkekler onu dikkatle gözlediler ve sadece Zeyk'in, Frank'e çok etkili bir biçimde durumun temel gerçeklerinden birini hatırlattığı tek bir an dışında asla eksilmemiş olan arkadaşlığı yüzünden onu sohbetlerine aldılar. Bir gece Zeyk onu karısı Nazik'in de bulunacağı özel bir yemeğe davet etti. Nazik geleneksel bedevi tarzında uzun beyaz bir elbise giymişti. Belinde mavi bir kuşak vardı ve başı açıktı. Sık siyah saçları düz bir tarakla toplanıp omuzlarına salınmıştı. Frank bunun tamamen yanlış olduğunu bilecek kadar şey okumuştu. Evlat Ali Bedevileri arasında kadınlar saf olmayışlarını, cinselliklerini ve ahlaksal düşkünlüklerini belirtmek için kara giysiler ve kırmızı kuşaklar giyer, başlarını örter, karmaşık bir hiyerarşik tevazu kodu içeren peçeler takarlardı. Bunların hepsi de erkek gücüne saygı göstermek üzere yapılırdı. Bu yüzden Nazi'nin giysileri bunları şimdi olduğu gibi önemi olmayan bir yabancının önünde giyiyor olsa dahi annesini ve anneannelerini derinden sarsardı. Eğer Frank durumu anlayacak kadar bir şey öğrendiyse bu bir işaret olmalıydı. Sonra bir ara hepsi gülüşürken Zeyk'in Nazi'ye onları yalnız bırakmasını söylemesi üzerine kadın kalktı ve bir kahkaha atıp "Peki efendim" dedi adama.
"Git buradan köle," dedi Zeyk, kaşlarını çattı ve kadına bir tokat attı. Nazik de onu ısırdı.
Frank'in kıpkırmızı olmasına gülüştüler ve anladığını gördüler. Onunla alay ediyorlardı ve herhangi birine herhangi türde bir evlilik sevgisi göstermeye dair bedevi tabusunu kırıyorlardı. Nazik yaklaştı ve Frank'i daha da şaşırtarak parmağını omuzuna koydu.
"Biz sadece şaka yapıyoruz, anlıyorsun değil mi?" dedi. "Biz kadınlar senin erkeklere söylediklerini duyduk ve bu yüzden seviyoruz seni. Bizim aramızdan bir Osmanlı sultanı kadar çok eş alabilirsin."
Ciddileşerek söylediklerini başını sallayarak onayladı ve yüzündeki sırıtışı silip başını sallayan Zeyk'e doğru parmağını uzattı. Nazik devam etti.
"Fakat ne dersin? Bunun büyük bölümü de yasalara uyan insanlara bağlı değil midir? Kervandaki erkekler iyi erkekler, akıllı erkeklerdir. Kadınlarsa daha da akıllıdır ve denetim tamamen bizim elimizde."
Zeyk'in kaşları çatıldı ve Nazik güldü.
"Yo, aslında biz sadece payımıza düşene sahibiz, gerçekten."
"Fakat neredesiniz öyleyse?" dedi Frank. "Yani gün boyunca kervanın kadınları nerede bulunuyor, neler yaparsınız?"
"Çalışırız," dedi Nazik basitçe. "Çevrene bir bak, bizi göreceksin."
"Her türden işleri mi yapıyorsunuz?"
Evet, belki bizi çok görebileceğin yerlerde değiliz. Hala bir takım alışkanlıklar ve gelenekler var. Geriye çekilmiş durumdayız. Diğerlerinden ayrıyız. Kendi dünyamız var. Belki de pek iyi bir şey değil bu. Biz bedeviler, erkek ve kadın bir arada olmaya eğilimliyiz. Kendi geleneklerimiz var, anlıyor musun? Ve kalıcılar. Fakat burada değişen, hızla değişen birçok şey de var. Yani bu İslami yolun başka bir aşaması.
Bizler, susup gereken sözcüğü aradı.
"Ütopya," diye önerdi Zeyk. "Müslüman Ütopya."
Kuşkulu biçimde elini salladı Nazik.
"Tarihiz," dedi. "Ütopya'ya yapılan haç."
Zeyk keyifle güldü.
"Fakat haç hedefin kendisidir," dedi. "Mollaların daima bize öğrettiği şeydir bu. Yani biz çoktan oradayız, öyle mi?"
Sonra o ve karısı birbirlerine gülümsediler. Yüksek yoğunlukta bilgi alışverişi içeren özel bir iletişim. Bir an için Frank'le paylaştıkları bir gülümseme. Sonra konuşmaları başka yerlere kaydı. Pratik bir ifadeyle söylenirse El-Kahire tüm Arap uluslarının mehcurilere insan ve para yardımında bulunması açısından pan-Arap düşünün gerçekleşmesiydi. Mars üzerinde Arap uluslarının karışımı tamamlanmıştı. Fakat aynı kervanlarda bir parça dağılmış bir haldeydiler. Yine de karışmışlardı. Petrol zengini uluslardan ya da petrol yoksullarından gelmeleri fark etmiyordu. Burada yabancıların arasında hepsi kardeşti. Suriyeliler ve Iraklılar, Mısırlılar ve Suudiler, Körfez devletleri ve Filistinliler, Libyalılar ve Bedeviler. Hepsi kardeşti burada. Frank kendisini daha iyi hissetmeye başlamıştı. Tekrar derin uykulara dalıyor, her gün zaman kaymasıyla birlikte 24 saatlik ritimde küçük bir kaytarma, vücudun kendi serbest zamanıyla yenileniyordu. Gerçekten de kervandaki tüm yaşam sanki ağanın kendisi genişlemişçesine bir duraklamaya geçmişti. Daha çok vakit olduğunu, telaş etmek için bir neden olmadığını hissediyordu. Böylece mevsimler geçti. Güneş her gece her zamankinden de ağır yer değiştirerek hep aynı yerde battı. Artık tamamen Mars takvimiyle yaşıyorlardı. Farkına vardıkları ya da kutladıkları tek yeni yıl buydu. LS eşittir sıfır. Kuzey baharının 16. yılın başlangıcı. Her biri 6 ay uzunluktaki mevsimler peş peşe geçiyordu. Ve her biri etkinin keskin ölümlülük duygusu olmaksızın geçiyordu. Ebedi bir şimdinin içinde işlerin ve günlerin sonsuz bir döngüsünde. Ah, çok uzakta olan Mekke'ye sürekli bir ibadet çevriminde, toprağın üzerinde durmaksızın süren bir gezintide yaşamak gibiydi bu. kesintisiz bir soğukta. Bir sabah gece kar yağıp her yerin saf beyazla kaplandığını görerek uyandılar. Çoğunlukla da su buzuyla. Bütün kervan gün boyu deliler gibiydi. Hepsi de erkekler ve kadınlar yürüyüş giysileriyle dışarı çıkmışlardı. Manzaradan başları dönmüş bir şekilde karları tekmeliyor, yeterince tutmamış kardan gevşek kar topları yapıyor, pek de ayakta duracak gibi görünmeyen kardan adamlar oluşturmaya uğraşıyorlardı. Kar çok soğuktu. Zeyk bu çabalara bol bol güldü. Ne albedo dedi. Dipnot, albedo, aklık derecesi. Bir cisimden yansıyan ya da dağınık olarak yayılan ışık enerjisinin yüzde olarak belirtilen kesiri. Hiçbir ışını yansıtmayan siyah bir cismin albedosu sıfır. Yeni yağmış karın albedosu 90 civarındadır. Saksın yaptıklarından yine onun elini ayağını bağlaması çok tuhaf doğrusu. Geri beslemeler doğal olarak homeostasis'e göre ayarlanır öyle değil mi? Merak ediyorum, eğer Saks en başında her şeyi o kadar soğutmasaydı bütün atmosfer donup yüzeye yapışır mıydı? Ne kadar kalın olurdu, 1 santimetre mi? O zaman hasat araçlarımızı bir kutuptan diğerine sıralayıp onları gezegenin çevresindeki enlem çizgileri gibi karbondioksiti temiz hava ve gübreleyicide işleyerek çalıştırırdık. Ha, düşünebiliyor musun? Frank başını salladı. Saks büyük olasılıkla bunu düşünmüş ve bizim görmediğimiz bir nedenle reddetmiştir.
Şüphesiz.
Kar süblimleşerek yok oldu. Kızıl toprak geri geldi ve yollarına devam ettiler. Arada sırada dikliğin tepesinde kaleler gibi duran nükleer reaktörlerin yanından geçiyorlardı. Sadece recoverlar değil, fırtına alameti bulutlar gibi tepelerinde kırağı sorguçları bulunan devasa Westinghouse üretici reaktörleri de vardı. Mangalavit'te, Chasma Borealis'teki bir füzyon prototipi hakkında programlar seyrettiler. Birbiri ardına kanyonlar, toprağı N'in bile tanımadığı bir tarzda tanıyorlardı. Mars'ın her yeri N'i eşit ölçüde ilgilendirirdi. O yüzden bilgisini tek bir bölgeye odaklamış olamazdı. Onlarsa Mars'ı bir öykü gibi kızıl kayalardan karamsı bir sülfit lekesine ya da kırılgan bir civa birikintisinin zincifresine kadar ipuçlarını izleyerek okuyorlardı. Toprağın öğrencileri olmaktan çok aşıklarıydılar. Ondan bir şeyler istiyorlardı. Öte yandansa en yanıtlardan başka bir şey aramıyordu. Çok farklı türde arzular vardı. Günler geçti, sonra mevsimler. Başka Arap kervanlarına rastladıklarında, park etmiş bir roverlar sekizgenini kaplayan toplantı çadırlarında, gece geç vakitlere dek uzayan müzikli ve danslı, kahveli ve nargileli kutlamalar yapıyorlardı. Müzikleri asla kaydedilmiş değildi. Büyük bir ustalıkla flütler ve elektrikli gitarlar çalınıyor, çoğunlukla Frank'in kulağına uzun zaman şarkıcıların başarılı olup olmadığını söyleyememesine yol açacak kadar alışılmamış gelen çeyrek tonlar ve feryatlar içeren şarkılar söyleniyordu. Yemekler saatlerce sürüyor, şafağa dek konuşuluyor, ardından gün doğumunun ateşli patlayışını seyretme önerileri yapılıyordu. Buna rağmen başka uluslardan insanlarla karşılaştıklarında doğal olarak daha ağzı kapalı oluyorlardı. Bir keresinde içinde daha çok Amerikalıların çalıştığı Alba Patera yakınlarındaki Tantalus Fossae'de platinoid açısından zengin olan ve nadir rastlanan manganezli büyük kaya damarlarından birinin üzerine kuş gibi tünemiş yeni bir Amex maden istasyonundan geçtiler. Maden kanyonun dar yarığının uzun düz zeminindeydi. İşin büyük bölümü robotların idaresindeydi ve ekip yarığa tepeden bakan yamaca yerleştirilmiş pelüş bir çadırda yaşıyordu. Araplar bu çadırın yanında bir daire oluşturup kısa dikkatli bir ziyaret gerçekleştirip ardından gece için yine böceksi roverlarına çekildiler. Amerikalıların onlar hakkında bir şeyler öğrenebilmesi imkansızdı. Frank o akşam Amex çadırına tek başına yeniden gitti. İçeridekiler Floridalıydı ve sesleri kolea kantlarla dolu ağlar gibi anılarını canlandırdı. Dipnot, kolea kant. Crossopterygii takımından balık familyası. Tebeşir çağından beri soyu tükenmiş fosil hayvanlar sayılırken 1935'te Hint Okyanusu'nun Afrika kıyısına yakın sularında Latimera türü bulunmuştur. Frank bütün bu küçük zihinsel patlamalara aldırmayıp kendisine yanıt veren siyah, latin ve yanık enselere yoğunlaşarak birbiri ardına sorular sordu. Dipnot yanık ense, İngilizce redneck, ABD'de güneyde zenci karşıtı yoksul cahil çiftçiler. Bu grubun tıpkı Araplar gibi eski bir topluluk biçimini taklit ettiklerini gördü. Uygarlığa dönmek için kuruşuna dek biriktirilen bol sıfırlı maaş çekleri için sert koşullara ve uzun saatlere katlanan, petrol olduğu bilinmeyen bir yerdeki petrol arama ekipleri gibiydi bunlar. Mars bıktırsa bile, ki bıktırıyordu, buna değerdi. Yani buzul üzerinde bile dışarı çıkabilirsin ama burada kahretsin. Frank'in kim olduğunu aldırmıyorlardı ve o da aralarına oturup birbirlerine anlattıkları, bir şekilde çok tanıdık gelse de yine de şaşırtıcı hikayeleri dinledi. İşte bu küçük tek odalı mobil yaşam alanında 20-22 kişi bir arada araştırmadaydık. Bir gece parti verip tüm giysilerimizi fora ettik. Kadınlar başları ortaya gelecek şekilde bir halka oluşturarak zemine uzandılar. Erkekler de onların çevresinde bir daire oluşturdu. 12 herife 10 karı düştüğü için dışta kalan 2 herif dönüşü acayip hızlandırdı. Sonuçta zaman kayması sırasında dairenin çevresinde dolanıp durduk. Zaman kaymasının sonunda hep birden aynı anda gelmeye çalıştık. Ve becerdik de sanki. Bir kez birkaç çift işe koyulunca girdap gibi oldu. Herkesi içine çekti. Harika bir histi. Sonra inanmayan kahkahalar ve bağırışların ardından bir başkası geldi. Biz Asidalya'da şu domuzları öldürüp donduruyor, insancıl katiller olarak kafalarına dev bir çekiç çakarken bir anda neden onları aynı anda öldürüp dondurmuyoruz, yapıp görelim dedik. Böylece hepsini yakalayıp kapattık. En uzağa hangisi gidecek diye de bahse girdik. Dış kilit kapısını açtık ve domuzlar hep birden dışarı fırladılar. Bam! Hepsi de kapının 40 metre ötesine yığılıp kaldılar. Biri dışında. Neredeyse 180 metre gidip de dimdik ayakta donan küçük bir kızın dışında. O domuzdan $1000 kazanmıştım. Frank çevresindeki ulumaları sırıttı. Yine Amerika'daydı. Mars'ta başka neler yaptıklarını sordu. Birkaçı Pavonis Monsun tepesinde uzay asansörünün bağlanacağı yerde nükleer reaktör inşasına katılmıştı. Bir bölümü Noctis'ten Pavonis'e dek Doğu Tarsis yükselimi boyunca döşenen su borusunda çalışmıştı. Asansör işini üstlenen uluslar ötesi Praxis'in onların deyişiyle kuyunun dibinden büyük çıkarları vardı. Noctis'in altında uzanan ve içinde herhalde en az Akdeniz kadar su bulunan Compton akiferinin tepesindeki bir Westinghouse'da çalıştım. Bu reaktörün tüm işi bir avuç nemlendiriciye güç vermekti. Kahrolası 200 megawattlık nemlendiriciler, her birinin 50 kilowatt çekmesi dışında çocukken yatak odamda bulunan nemlendirici ile aynılar. Tek molekül buharlaştırıcılı devasa Rockwell canavarları ve 1000 metrelik bacalardan duman üfleyen jet türbin motorları. Acayip inanılmaz şeyler. Havaya günde 1 milyon litre H ve O ekliyor. Bir kısmı ise Ekus tepesinin aşağısında Ekus kanalında yeni bir çadır şehrin inşasına katılmıştı. Orada bir akifere ulaştılar ve o yüzden bütün kentte çeşmeler, çeşmelerde heykeller, şelaleler, kanallar, havuzlar, yüzme havuzları var. Nasıl denir? Tam küçük bir Venedik. Müthiş bir termal anıştırma.
50. ayrımın sonu. Sayfa 474.